Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Ayça Özkan.
Merhaba, ben Derin Şahin. Yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim.
Merhaba, ben de Gülşah. Ben de yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim. Aynı zamanda beslenme ve diyetetik öğrencisiyim.
Merhaba, ben diyetisyen Zeynep Tuğtepe ve yeme bozukluğu sohbetlerini dinliyorsunuz.
Bugün konuğumuz uzman diyetisyen Begüm Beste İlgün ve kendisi bir HES diyetisyeni, yani açılımıyla Health at Every Size, yani her bedende sağlık. Ve onunla bugün uzun uzadıya bu konu üzerinde birazcık konuşacağız. Hoş geldin Begüm, öncelikle teşekkür ederiz geldiğin için.
Hoş bulduk Zeynep. Bu güzel açılım için ben teşekkür ederim. Harika bir iş çıkardınız. Programınıza davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sabırsızlıkla bekliyorum sohbetinizi.
Rica ederiz. Yavaştan başlayalım. Birkaç sorumuz var.
Zeynep açılımını bahsetti. Açılımını söyledi daha doğrusu. Peki bunun Türkçe anlamını da söyledik ama tam olarak nasıl ortaya çıktı ve bize ne anlatır? Benim bildiğim kadarıyla bunun 5 adet ilkesi var. Bu ilkeler nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedebilir misin?
Tabii. Öncelikle Zeynep açılımı yaptığı için teşekkür ediyorum. Yineleyeceğim ben. HES aslında Health at Every Size. Türkçe'de de her bedende sağlık anlamına geliyor. Nedir dersek aslında sağlık için ağırlık odaklı bir yaklaşımın aksine vücutların farklılıklarını, çeşitliliğini kabul ettiğimiz ve bunun üzerine bir sağlık davranış değişikliğinin geliştirilmesi gerektiğini savunan bir yaklaşım. Aslında ağırlık odaklı derken de şunu kastediyorum. Vücut ağırlığı ve şeklinin değiştirilmesinin odak olmaktan çıkması, diğer sağlık davranışlarına odaklanmamız. Ve bu 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bir yaklaşım aslında. Günümüze doğru uzanan bir serüveni var. 1960'lı yıllarda ortaya çıkmasının sebebi aslında ince ve fit olmanın çekici kabul edilmeye başladığı zamanlar ve bu zamanlarda şişman bireylere bunun olumsuz psikolojik ve sağlık yansımaları olduğunu savunduklarında böyle bir yaklaşım, neden biz herkesi kapsayıcı, herkese adil bir yaklaşımla ortaya çıkmıyoruz gibi bir şey olmuş. Bu 1980'lerde de aslında 4 kitap halinde yayınlanmış ve bu kitaplarda da şey diyorlar, zayıf insanlar da aslında normal vücut ağırlıklarının altına inme baskısı hissediyorlar. Zaten şişman bireyler ekstra bir baskı hissediyor. Bizim aslında vücudumuzun sezgisel yeme özelliği var ve bizim doğal bir ağırlığımız var. Yani aslında günümüzde konuştuğumuz sezgisel yeme, yeme farkındalığı ve HES kavramlarının temelleri 80'li yıllarda da atılmış ve o zaman konuşulmaya başlanmış. Ama günümüzde güncelliğini korumasının, hala popüler olmasının sebebi 2008 yılında Linda Bacon'ın yayınladığı Health at Every Size kitabı. Ve bu kitabı hala update ediyor, hala güncel bir şekilde tartışmalarını sürdürüyor. Hatta üzerine 2 kitap daha yazdı çünkü bu çok boyutlu bir kavram. Linda'nın aslında temelde savunduğu, şu an Linda adıyla geçiyor. Linda'nın savunduğu şey ise iyilik haline ve bütünsel sağlığa yönelik alışkanlıkları tartıda göreceğimiz herhangi bir sayıdan çok daha önemli. Bunu savunuyor. Hayesin temeli aslında bu.
Yani aslında her bedende sağlıktan kastı fiziksel olarak her beden sağlıklı olurdan öte sağlıklı davranışları biz her bedende uygulamayı öngörmeliyiz. Bunu teşvik etmeliyiz. İlla ince bedende olup ya da işte belli bir ağırlıkta olup da sağlıklıyım etiketiyle dolaşmaktan ziyade hangi bedende olursak olalım sağlık davranışlarını edinmeli ve uygulamalıyız mı biraz daha?
Kesinlikle aynen öyle. Çok geniş kapsamlı bir şey. Zaten ileride de bahsedeceğimize eminim. Hani her bedende sağlıklı demek. Elbette her bedende sağlıklı demek değil. Yani çok farklı bir kavram. Ama rehber olan 5 ilkesinden bahsedecek olursak kısaca. Zaten bu şu an konuşacağımız şey devam verecektir. Kilo kapsayıcılığı ilkesi diye bir şey var. Öncelikle bu ilke beden şekil ve boyutlarının doğal çeşitliliğinin ve kabul edilmesinin ve bunlara saygı gösterilmesini vurgulayan bir ilke aslında. Yani belirli vücut biçim ve ağırlıklarının idealize edilmesi yerine belirli beden biçimlerinin ayrıcalığa maruz kalmasının ve ötekileştirilmesinin reddedilmesi üzerine. Bu aslında çok güncel bir tartışma konusu. Senin de üzerine çok söylediğin gibi hani belirli bir beden biçiminde olmak belki belirli bir ideali arzulamak yerine olduğumuz bedenle daha barışık, onu kabul etmiş ve bunu ötekileştirmemiş, daha öz şefkat ve öz bakımla bunu kabul etmek üzerine. İkinci ilkesi ise sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ilkesi. Bu ilke sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere eşit erişimi ulaşılabilir kılma ve bunu destekleyici sosyal, sağlık ve ekonomi politikalarının geliştirilmesi üzerine. Aslında şu, sağlığın sosyal, ekonomik ve politik birçok faktörden etkilendiğini kabul ediyor. Sağlık yalnızca bireyin eline kalmış bir şey değil. Aslında çok toplumsal ve çok evrensel bir şey. Günümüz sistemi genelde irade kavramı adı altında birçok şeyi bireye yüklüyor ama maalesef o iş öyle olmuyor. Ama biz de yaşadığımız dünya, sosyal medya ve içerisinde hissettiğimiz baskılar sebebiyle gerçekten sorun bizdeymiş gibi ve hani böyle bir şey var, ince olmamı destekleyen ya da belirli bir kalıpta olmamı isteyen bir dünya var ve ben buna uyum sağlayamıyorum gibi bir boşluğa düşebiliyoruz. Aslında tam da bu noktada bireyin fiziksel, sosyal, ruhsal, duygusal, ekonomik ve tüm diğer ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu bir sağlık hizmetinin sunulması gerekiyor ve bu ilke bunu destekliyor. Üçüncü ilkesi ise saygılı bakım ilkesi. Bu da önyargılarımızın kabul edilmesi ve bu önyargıların kilo ayrımcılığının ve kilo damgalanmasının sona ermesi için çalışıyor. Yani hepimizin, aslında bu bence sağlık alanında çalışan insanlar için de geçerli ve üzerine düşünmemiz gereken bir ilke. Çünkü biz de eğitim sürecimiz boyunca aslında hani yapılan araştırmalar sonucunda bir şeylerde ve her zaman bildiğimiz şey, evet, ağırlık yönetimi, buna yönlenmeliyiz. Belki gerçekten bireyler başvurduklarında da ilk söylenen şey, hani peki bu ağırlığını ne yapacağız, ya da bir beden kütle indeksi muhabbeti almış başını gidiyor. Ya ama burada aslında bakılacak çok şey var. Çünkü bu kilo damgalamasının ardında sosyoekonomik durum söz konusu, ırk söz konusu, yaş, cinsiyet yönelimi ve bir sürü faktör var. Ve bizim bu faktörleri aslında fark etmemiz, bu konuda bilgi ve hizmet vermemiz gerekiyor topluluğa. Yani aslında bir sağlık personellerine ve mutlaka bireylere, bu yayını dinleyen bireylere de düşen çok büyük bir sorumluluk var aslında. Dördüncü ilkeye gelecek olursak, bu da sağlık için yeme ve bireyselleştirilmiş beslenme ilkesi. Bu ilke aslında sezgisel beslenme ve yeme farkındalığıyla kol kola giden bir ilke. Ağırlık yönetimi odaklı bir beslenme planı yerine açlık tokluk sinyallerinin dinlendiği, besinsel ihtiyaçların ve keyif almanın ön planda olduğu esnek ve bireyselleştirilmiş bir beslenme planının teşviği. Sezgisel beslenme ve yeme farkındalığının tam da zaten bu hareketin çok içerisinde kalbinde yer almasının sebebi de bu ilkelerden biri. Gerçekten açlık tokluk sinyallerinin, bedenimizin istediğinin ve tabii ki sadece hani acıktığında ye, tok olduğunda dur değil de duyguların, düşüncelerin göz önüne alındığı çok kompleks bir sistem var sezgisel beslenmenin ardında. Aslında burada ona biraz göz kırpıyor. Ve son ilke, yaşamı şekillendiren, yaşamı geliştiren hareket ilkesi. Farklı vücut ölçülerine, yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip bireylerin istedikleri ölçüde, istedikleri şekilde keyifle hareket etmelerini destekliyor. Yani yalnızca ağırlık kaybetmek için spor teşviki değil, gerçekten keyif aldığımız için, gerçekten sevdiğimiz için, gerçekten gün boyunca oturuyor halimizi bozmak için. Hani bu dans etmek de olabilir, gerçekten bahçe işleri yapmak olabilir, bulaşık yıkamak olabilir, sadece hareket etmek. Yani buna bir ölçüt koymuyor. Sadece bunu yapın ve yaşamınıza günde 10 dakika da olsa bir katkı sağlayın diyor. Oldukça kapsayıcı.
Çok güzel açıkladın. Ağzına sağlık gerçekten. Çok da güzel bir şey söyledin. Seni böyle mest olarak dinledim. Her bedende sağlık ve her bedende sağlık ve her beden de sağlıklı çok farklı. Hani oradaki D ayracı anlamı tamamen değiştiriyor. Ağırlığı ve beden şeklini odağa almayan, aksine her türlü ağırlığı ve beden şeklini de kabul edebilen bir yaklaşım anladığımız kadarıyla. Her beden sağlıklı değil dedik. Yani herhangi bir kiloda çok çok sağlıklı olabilmek, sağlığı sürekli geliştirebilmek, koruyabilmek de mümkün. Bu kilo yüksek veya az da olabilir. Yani birey diyeceksek şişman veya zayıf da olabilir, sağlıksız da olabilir. Yani bütüncül sağlık anlayışına baktığımızda zaten kişinin kilosuna baktığımızda kişiye sağlıklı ve sağlıksız diyemeyiz, değil mi? Yani eğer kişilerin sağlıklı veya sağlıksız olduğuna karar vermemiz için tek veya en önemli ölçüt kilo olsaydı sadece tartı olurdu hastanelerde. Ben bu örneği vermeyi çok seviyorum. Psikiyatristlerin, psikologların niye o kadar ölçeği var? Niye bir şeyleri ölçmek için bu kadar çabalıyorlar? Çünkü sağlık bütüncüldür. Ruhsal, sosyal, fiziksel. Peki fiziksel sağlığa birazcık odaklanıyor olursak, bu sağlığı, fizyolojik sağlığı özellikle korumak ve geliştirmekte ağırlık hiç mühim değil midir?
Ben bu soruyu çok seviyorum ve bu soruyu yönelttiğin için sana çok teşekkür ediyorum Gülşah'cığım. Bence bunu şöyle konuşmaya başlamalıyız önce ve sohbete buyurun diyorum. Sağlık nedir? Bizim için sağlık ne anlama geliyor? Sağlıklı olmak bir görünüm müdür? Sağlığın bir bedeni var mıdır? Yoksa sağlıklı olmak hissettiklerimiz midir? Ben bu tanımı yaptırmayı çok seviyorum danışanlarıma ve gerçekten soran insanlara da bunu söylüyorum. Yani sağlıklı olmak sizin için ne demek?
Benim için iyi hissetme hali kesinlikle her anlamda ama. Yani sadece yataktan dinç uyanmak da değil. Evet bu güzel ama gün içerisinde de iletişimimin de mesela insanlarla sağlıklı olmasını istiyorum ve onun bana geri dönüşü yine iyi hissetme hali olarak geliyor. Benim kendi hayatımda daha sağlıklı bir birey olmaya çalışırken, sağlığımı korumaya çalışırken odağa aldığım esas şey iyi hissetme hali.
Bence harika bir tanım yaptın. Bu arada benim için de aynen öyle. Yaptığım her şeyde hayatıma devam ederken gün içerisinde iyi hissetme. Arkadaşlarımla vakit geçirirken iyi hissetme. Ailemle vakit geçirirken tam anlamıyla orada olabilme. İşimde insanlarla konuşurken, insanlara hizmet verirken iyi hissetme. Yaptığım şeye inanma hali ayrıca çünkü yaptığım şey de tam da bu noktada duruyor. Bu sebeple bunu insanlara aktarabilme. Bir de az önce dediğin örnek gibi eğer gerçekten ağırlık bizim tek kıstasımız olsaydı zaten ağırlık odaklı yaklaşım işe yarardı ve biz bugün burada da bu konuyu konuşuyor olmazdık. Bu yaklaşım zaten ortaya çıkmazdı bence. Ama biz aslında şuna bakıyoruz, şuna bakmak zorundayız. Ağırlığın altında çok büyük çatlaklar var. Bizim konuşmadığımız, boş bıraktığımız çok farklı alanlar var. Ve insanlar aslında zaten ağırlık adı altında bu diğer alanların boş bırakılmasının acısını çekiyor. Ama herkesin diline bir ağırlık tutturulmuş. Bunun üzerinden zaten milyar dolarlık bir sektör var. Bireylerin de zaten tam da bu noktada suçlu hissetmelerini ve her şeyin suçlusunun ağırlıkları olduğuna inanmalarını istiyorlar. Ama bu böyle değil. Öyle olsaydı eğer ben de burada hayır diyet yapmayalım, başka şeylere bakalım, başka şeylere odaklanalım gibi bir yaklaşımla hizmet vermeye zaten çalışmazdım.
İşte hepimiz sosyal medyada aktif insanlarız ve tabii ki de çok fazla soru yöneltiliyor alışılmışın dışında paylaşımlar yaptığımız için. Bana en çok gelen şey ben ne zaman bedeninizde olduğu gibi sevin, kendiniz olduğunuz gibi sevin mesajı versem ama ben belli bir kiloya gelmeden kendimi sevemem ki, belli bir ağırlıkta olmadan bedenimi sevemem ki, nasıl yapacağım? Kendimi sevebilmem için şu kiloda olmam lazım, şu bedende olmam lazım cevabı geliyor. Özellikle gençlerden, ergenlerden. Onlara acaba ne mesaj verebiliriz? Hayes onlara ne katabilir? Onlara nasıl bir yeni bir vizyon açabilir?
Bu soruyu yönelttiğin için de çok teşekkür ederim. Bence zaten bütün yaptığımız şeyin kalbinde bunun insanlara ulaşması ve insanların böyle hissetmemesi yatıyor. Bence fark edecekleri üzere de Hayes'in kalbinde aslında kabul var, kabul yatıyor. Bu hem bu ötekileştirilmiş beden şeklinin kilo damgasına maruz kalmış insanların kabulü, hem de bireysel bazda bizim beden şeklimiz, ağırlığımız ne olursa olsun kendimizi kabul etmemiz. Birey zaten eğer bu kabulü becerebilirse, başarabilirse bu kolay bir şey değil bu arada. Yani insanın bedenini sevmesi, bedeniyle barışık olması çok uzun bir süreç. Ama her şeyden önce saygı duyması bunu başarabilir işte. Birey öncelikle kendine, kendi bedenine, bedeninin yapabileceklerine, bedeninin olabileceği şekle, gelebileceği hale saygı duymalı. Bedeniyle uyum içerisinde yaşamalı. Temelinde bu olarak düşünüyorum ve dediğin üzerine bir ekleme yapacağım. Bu beden olumlama, HES işte bu aslında kapsayıcı harekette insanların dediği şey de var. Obezite yüceltiliyor. Ya obezite nasıl yüceltilsin? Ben de size şöyle demek istiyorum o zaman. Yani yıllardır zayıflık yüceltiliyor. Zayıflığın yüceltildiği bir düzen içerisindeyiz. Ve obezite yüceltiliyor derken aslında siz dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış ve bütün bir sistemin kendilerine karşı olduğu bir grubu kastediyorsunuz. Ve biz aslında bu gruba destek verirken, onların varlığını onaylarken, onlara saygı duymaya çalışırken Siz bana gelip obeziteyi yüceltiyorsunuz derseniz, ya yani özür dilerim demek ki yüceltiyorum, demek ki onlara destek veriyorum. Buradaki ben bunun bir manipülasyon olduğuna inanıyorum aslında. Asıl önemli olanı konuşmamız yerine bunu öne getirdiklerinde zaten insanlar ha bu hareket böyle deyip üzerine çok da düşünmeye ya da üzerine emek harcamaya, ne oluyor burada ya bakmaya üşeniyorlar ve bakmıyorlar. Böyle bir şey yok. Biz aslında burada diyoruz ki obezite bir trend değil. Zayıflık da bir trend değil ama. Yani insanlar normal kalmalı, kendi hallerinde olmalılar. Trend olacak şey aslında bu olmalı. Kendin olmak.
Aynen öyle, ben de katılıyorum. Ya toplumda maalesef bu kibritin kısa ucunu tutan, o kibrit çöpünün kısa ucunu tutan tüm kesimler ne zaman güçlerini geri alma çabasına girseler o uzun ucu tutan kesimler tarafından tekrar baskılanmaya başlıyor. Bu her konuda böyle. İnsan hakları olsun, kadın hakları olsun, beden olumlama konusunda da böyle. Büyük bedenlere eşit saygı göstermeyi teşvik eden, herkesle eşit saygıyı hak ettiklerini teşvik eden bir hareket başladığı zaman yine baskılanıp siz tırnak içinde sağlıksızlığı, hastalığı ve işte kilolu olmayı teşvik ediyorsunuz, özendiriyorsunuz diye bir geri ateş gelmeye başlıyor. Ve bu maalesef toplumun büyük çoğunluğundan geldiği için yine bu küçük azınlık, küçük kalan kısım seslerini duyurmak için daha güçlü bağırmak zorunda kalıyor. Ve burada bence işin büyük kısmı diyetisyenlere ve sağlık çalışanlarına düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü şişman bir bireyin, herhangi bir şişman bireyin sesi bir çıkıyorsa bu konuda, sağlık çalışanının, özellikle ince bedendeki bir sağlık çalışanının bu konudaki görüşleri bence 5 çıkıyor. Çünkü ince önceliği, o same privilege'e sahip olan bir diyetisyenin söylediği maalesef ki 5 katı kadar dinleniyor. O yüzden biraz pastanın büyük kısmı biz diyetisyenlere de düşüyor diye düşünüyorum bu konuda.
Çok haklısın bence ve thin privilege'dan bahsetmen de çok hoşuma gitti. Ve tam olarak dediğin gibi, yani dünyada da aslında bu sene öyle şeyler yaşadık ki gerçekten dezavantajlı grupların yine ortaya çıkmaya çalıştığı, ama bu küçük gündem haklarının bile onlara çok görüldüğü, yine seslerinin bastırıldığı bir dönemden geçiyoruz ve bu dönem değil, bu asırlar boyunca böyle devam edilmiş bir şey. Ve yine çok teşekkür ederim dile getirdiğim için. Gerçekten de bu iş bize düşüyor, diyetisyenlere düşüyor. Biz eğer sağlık personeliysek, biz eğer yaptığımız her şeyin merkezine insanı, insanın sağlığını, insanın faydasını koyuyorsak, bizim bir grubu dışlama lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Bir gruba hizmet vermeyi reddedemeyiz. Bir grubun varlığını biz hayır sen olmamalısın, senin varlığın hata şeklinde nitelendiremeyiz. Yani belki o birey gerçekten böyle mutlu ve sağlık belirteçleri gerçekten iyi. Tek bir beden mi var? Tek olması gereken bir şey mi var? Sağlıklı olmanın böyle kategorize edilmiş bir görüntüsü mü var Allah aşkına? Böyle bir şey yok. Bu sebeple gerçekten meslektaşlarıma da ya bunu şeyi tahmin edebiliyorum aslında. Tamam, hepimiz gerçekten bir eğitim aldık uzun süreli ve bildiğimiz bazı şeyler var. Bazı guideline'lar var, okuduğumuz araştırmalar var. Ama aslında yapmamız gereken gerçekten kendi bias'ımızı, kendi görüşümüzü belki de bir yana bırakıp, bir yana bırakmak da değil, sadece birazcık öteye iteleyip, bir dakika şu an burada olan durum ne? Burada neler oluyor? Aslında biz nasıl bir sistemin içerisindeyiz? Bu sistemden kimden ne malanıyor? Ve biz aslında bireysel çabalarımızla bu sistemi nasıl değiştirebiliriz? Yani yürüttüğümüz savaş da aslında o kadar bireysel, o kadar küçük ki. Çünkü bunun ardında toplum var, bunun ardında ekonomiler var, bunun ardında sağlık politikaları var. Ve halk sağlığı üzerine yüksek lisans yapmış biri olarak söylüyorum ki o kadar trajik bir şey ki aslında bu. Yani bunun toplumsal düzeyine bakıp, ülkeler düzeyine bakıp bireysel çabamızı görünce evet diyorum, çok büyük bir boşluk var ve her şey bireyin sırtına yüklenmiş olsa dahi bireyin aslında yapabileceği şey çok sınırlı. Tam da bu noktada madem bireylerin yapabileceği şey sınırlıysa, bizim elimizden gelen saygı göstermekse onlara, onların hayatını daha kolaylaştıracak şekilde onları bizim bireysel önyargılarımızdan azat etmekse en azından bunu yapabiliriz. Lütfen bunu yapalım.
Sen halk sağlığı üzerine yüksek lisans yaptım deyince aklıma geldi. Ben bir gün böyle bir akşam Begüm'ü hep takip ediyordum ama böyle aşağılara indikçe o hazine, burası hazine falan, gerçekten bir Instagram profilinden çok şey beklememek gerekiyor. Ben beklemiyorum ama bu beklentilerim çok üzerindeydim. Her neyse, orada da bir takipçisiyle ufak bir tartışması olduğunu gördüm. Halk sağlığı üzerine yüksek lisans yapmış. Yani o bakış açısını daha belki derinleştirmiş, genişletmiş. Ama şu anda da bireysel danışmanlık veriyor ya güncel olarak. Yani bireye özel sağlıkla halka özel o sağlığı geliştirme önerileri çok değişebiliyor. Bu sefer şey oluyor işte, siz beslenme eğitimi alıyorsunuz. Şekerin nelere yol açabileceğini bilmiyor musunuz da pişman olmadan kek yiyin diyebiliyorsunuz. Geçen epidemiyoloji dersinde şeyden bahsettik. Bir ada ülkesi var. İsmi Nauru'ydu galiba. Çok bilinen bir ülke değil. Adanın nüfusu da 12-15 bin falan, yüz ölçümü de çok küçük, böyle arabayla 20 dakikada etrafını turlayabiliyormuşsun. Şu an Nauru şeyle dikkat çekiyor. Deniz ürünlerini satarak zenginleşiyor ve ülkeye bir anda, bu arada yanlışım varsa düzeltin, ben bunu derste duydum, direkt sohbet anında fast food girişi oluyor. Şimdi biz mesela hamburgere etiket koymayın, kilo aldırır vesaire diyoruz, veya yani fast food içine ne giriyorsa. Ama oradaki insanlar bunu ilk defa görüyorlar. Belki tataştıkları var. Ondan sonra ilk defa alım güçleri yükseliyor. Tüketimi hızlı. Ondan sonra buna alışıyorlar ve bunu sık sık tüketmeye başlıyorlar. Orada doz çok önemli oluyor bizim için ve şu an obezite oranı %70. Bu şimdi iyi bir sayı. Ve İşte o bireysel sağlıkla aslında bir toplumdan bahsettiğimizde, binlerden, milyonlardan, milyarlardan bahsettiğimizde, evet, o zaman öneriler çok farklı olabilir. Ama biz rehberlerde gördüğümüz o çok genel önerileri alıp biricik hayatımıza uygulamaya çalıştığımızda zorlanabiliyoruz. Ve orada bireysel sağlığın önemi, yani kişiye özel yaklaşımın önemi ortaya çıkıyor. Sezgisel yemeden bahsettik. Son prensibi nazik beslenmede. O önerilerin her biri hala geçerli aslında. İşte lif tüketimi, kaliteli protein tüketimi, çeşitli ve yeterli beslenme. Ama diyet kültüründe bu çok farklı empoze ediliyor tabii. Sen birazcık değindin. Ağırlık odaklı olmayan yaklaşımla çalışan bir diyetisyenin zorlukları var tabii. Bir de ben şimdi öğrenciyim mesela, çok içerisindeyim. Biraz ağırlık odaklı, yani ağırlık odaklı bir eğitimimiz var. Yani obezite dendiğinde artık o kadar çok konuşuyoruz ki bunu, öğrencilerin gözünde böyle yükselmiş trigliserit falan, evet, tamam mı? Bozulmuş kan glikoz seviyeleri falan geliyor. Ama böyle olmak zorunda değil bu arada. Yani bugün okuma yaparken mesela tip 2 diyabette ağırlık kaybı öneriliyor bize falan, ama ağırlık kaybı olmadan da gerçekten kan şekerini kontrol edebilecek seviyeye getirebiliyorsun. Yani bu bir şart değil. Ama bireylere televizyon programında ülkelerin sağlık rehberlerine bakıp öneri yapıyoruz. Bireyler bunları hayatlarına uygulayabilecek bilgi birikimine sahip değil. Sonra elimizi yüzümüze bulaştırıyoruz vesaire. Ama sen yine değinmek istediğin bir dezavantajı, avantajı varsa ağırlık odaklı çalışmanın, değinebilirsin.
Ben bu konu üzerine saatlerce konuşabilirim ve bu çok uzun sürer. İnsanlar da bunu dinlemekten sıkılabilir diyeceğim ama bu arada söylediğin şeyler de öyle güzel şeylere değindin ki üzerinden kaç tane konuşulur. Ama ben şimdi en son sorduğun soruyla başlayayım. Bir non-diet çalışmanın, ağırlık odaklı çalışmamanın öncelikle ben bir dezavantajlarından başlamak istiyorum. Yani tamam, şaka bir yana dedik hani saatlerce konuşabilirim ama özü şu. Dünyada aslında non-diet çalışan diyetisyenlerin birçok örneği var. Ve ben aslında o kadar şanslıyım ki senin dediğin gibi ben de ağırlık odaklı bir eğitimle geldim. Ağırlık odaklı bir eğitimle İngiltere'de yüksek lisansa gittim. Ve şansa Allah'ım işte bir yerden karşımıza çıkıyor. Laura Thomas, İngiltere'de sezgisel beslenmenin gerçekten öncü ismi, benim sınıfımdaydı ya yüksek lisansta. Ya böyle bir şey gerçekten nasıl olabilir? Ben de şimdi düşününce diyorum benim gerçekten başka yolum yokmuş, bu yola girmeliymişim diye. Canlı canlı mesela karşında bir tartışma yaşadı bir profesörle. 10 dakika sürdü bu. Adam şey dedi, profesörümüz tabii ki 65 yaşında, white, privileged bir British erkek. Tabii ki de onun dediği ferman niteliğinde zaten profesör, zaten UCL gibi bir okulda çok iyi bir konumda. Bir kadını tanımlarken, birinden bahsederken bir kamyon kadar büyük dedi kadın için. Ya bir bireyden bahsederken kamyon kadar büyük dedi. Bunun üzerine Laura Thomas gerçekten harika bir çıkış yaptı ve siz nasıl böyle konuşursunuz, siz birini nasıl böyle damgalarsınız ve siz bunu nasıl profesyonellerin bulunduğu bir yüksek lisans dersinde yaparsınız dedi. Bu adam bunu o kadar şaşırdı ki, nasıl yani dedi ya, hani benim dediğimde bir şey yok, ben onu gerçekten literal bir şekilde niteliğini tanımlıyorum dedi. Gördüğümü söylüyorum gibi bir şey dedi. Bir kere nasıl böyle bir şey görebilirsin? Bir bireye baktığında nasıl böyle bir tanımlamayı yakıştırabilirsin ve bu yakıştırmayı nasıl gelip gerçekten de sağlık personeline eğitim verdiğin bir derste anlatabilirsin? Bütün bunlar bence bizim şeyde de oluyordur mutlaka üniversite yaşamında. Yani sırf ülkemizde falan da değil, dünyanın her yerinde böyle yakıştırmalar yapan profesyoneller olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce dilde başlıyor. Dezavantaj, buna dikkat etmek gerekiyor. Farkındalık burada başlıyor. İkinci olarak ben pratiğime geçersem, dezavantajlı olduğum nokta, gelen insanların zaten sosyal olarak, ekonomik olarak, fiziksel olarak, mental olarak diyet yorgunu olarak gelmeleri. Bütün bu insanlar zaten hayatları boyunca bu diyet kültürüne maruz kalıyorlar, dışlanıyorlar, damgalanıyorlar ve benim illa şu ölçüde olmam lazım, benim vücudumun şöyle olması lazım gibi bir önyargıya sahip bir şekilde geliyor. Ama şu da var, bunun işe yaramadığının farkında. Hepsi ömürleri boyunca bir sürü diyet denemişler. Yani intermittent fastingler, yani yok leptin aktivasyonlarını biliyorlar falan. İnanılmaz bir bilgi seviyesi. Gereksiz de bir bilgi seviyesi. Yanlış şeylerin bilinmesi, doğru şeylerin bilmemesi şeklinde bu baggage'a zaten geliyorlar. Ve bu konuda Türkiye'de çalışan, dünyada dediğim gibi örnekleri olsa dahi, Türkiye'de çalışan gerçekten bir elin parmağını geçmeyen diyetisyen olduğumuz için bizim yaptığımız şey aslında bilinmiyor. En büyük dezavantaj da bence bu. Benim yaptığım şeyi daha çok anlatmam lazım. Daha yüksek sesle bağırmam lazım. Ve bu platformu sunduğunuz için teşekkür ederim. Bu platform aslında bir araç. Çünkü insanlara gerçekten farklı bir yolun olduğunu göstermeye de araç. Bunun işe yaramadığını biliyor. Diyetlerin işe yaramadığını biliyor. Her seferinde yenildiği bir savaş olduğunun farkında. Ama ne yapabileceğini bilmiyor. Gidebileceği başka bir yön olduğunu bilmiyor. Halbuki aslında çok da zor değil. Yapılacak tek şey savaşmayı bırakmak aslında. Ama bu bile bence çok radikal bir karar insanlar için. Buna karar vermek de büyük cesaret gerektiriyor ve farklı bir arayışta olmalarını da açıkçası tebrik ediyorum. Ve bu noktada avantajlarına geçecek olursam, avantajlarından bahsedecek olmak heyecanlandırıyor beni. Avantajı, benim sanki paletimde sınırsız renk varmış gibi. Her şeyden önce ben ağırlığın getirdiği kısıtlı bakış açısından kendimi sıyırdığım için insanlara da aslında bunu aşılamaya çalışıyorum. Çünkü zaten hepsi aslında skeptik bir şekilde yaklaşıyorlar, şüpheyle yaklaşıyorlar. Hani tamam, ben yeni bir yaklaşım benimseyeceğim diyor ama içerisinde bir şüphe var. Çünkü ne olduğunu bilmiyor, deneyimlememiş. Her zaman kendini sınırlamış ya da zaten her zaman kendini sınırlandırılması gerektiği söylemiş. Şimdi birden ona özgürlük vaat ettiğinde, büyük bir vaat bu aslında. Nasıl yani? Ne şimdi bu? Ne oluyor burada gibi aklında birçok şüphe oluyor ve tabii ki bu şüpheleri gidermek de aslında başka bir dezavantaj olarak diyebilirim. Bayağı bir emek gerektiren bir şey. Bayağı bir ses tellerini patlatmak, bayağı bir insanların endişelerini gidermen gereken bir nokta. Ama dediğim gibi sanki paletimde bir sürü renk varmış gibi hissediyorum çünkü öyle. Herkesin yolculuğu bireysel olsa dahi aslında herkesin çok benzer noktalardan yaralandığını görebiliyorum. Bu da aslında onlara başka bir yol sunabilmenin, başka bir bakış açısı sunabilmenin çok kıymetli olduğunu bana hatırlatıyor. Onlar da zaten bu hikayeleri, kendi hikayelerinin farklı şekillerini duyduklarında ya da aslında bunların çok yaşanılan şeyler olduğunu duyduklarında bir rahatlıyorlar. Bir de beslenme noktasında da hani kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmak. Aslında onları kendi kendine yetebilecekleri bir noktaya getirmek, onlara bu araçları sunmak bence en büyük gurur ve mutluluk. Yani ben gerçekten insanlardan ya ne güzel şeymiş aslında, yapabiliyormuşum, ben bedenimi dinleyebiliyormuşum ya da ben zaten gerçekten bir noktada durabiliyorum ya da ben bu yemeğin tadını çok seviyordum ve bu yemeğin hayatımda her zaman olabilmesi, bu ne güzel bir şeymiş. Benim bir şeyleri kısıtlamama gerek yokmuş demesi gerçekten insanı çok mutlu eden bir şey. Ve başta sizinle konuştuğumuz gibi mesela sağlığın ne anlama geldiğini, bunun bireysel boyutta ne anlama geldiğini görebilmek, herkesin kendi sağlık anlayışına tanık olmak bence bu da çok çok mutlu edici, beni çok heyecanlandırıyor ve Ya, sağlık personeli için de bakacak olursak gelecek diyetisyen adaylarına da söylüyorum. Bu bence çok özgürleştirici bir deneyim. Çünkü beslenmenin aslında ne kadar kompleks bir bilim olduğunu gerçekten görüyorsunuz.
Çok güzeldi. Yine imrendim ve gün saymaya devam ediyorum mezuniyet için.
Mezuniyete kadar. Buna ben de
Aramız
katılıyorum gerçekten. Hani şu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendi işimi yapabilecek özgürlüğüm var şu anda. Hani bir hastaneye ya da bir kuruma bağlı çalışmak zorunda değilim şu anda. Çünkü öyle olduğu zaman bazen bu bakış açısındaki bir diyetisyen bile bağlı olduğu kurumun şartlarıyla çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu da tabii ki kurumun devamlı olarak sen bu ay kaç kişiye kilo verdirdin, kaç kişiyi ne kadar zayıflattın, reklamını yapıyor musun'a dönüyor bir süre sonra. Bunu da tecrübe ettim. Biraz da şu açıdan bence şanslıyız. Sosyal medya çağında yaşıyoruz. Evet, her ne kadar çok tehlikeli olsa da, özellikle yeme bozukluğu yaşayan bireyler için sosyal medya çok tetikleyici olsa da, bizler gibi insanlar da orada olduğu için ve ulaşabildiğimiz kitleler gerçekten büyük kitleler olduğu için, ki büyük dediğim 100 kişi bile çok büyük. Yani 100 kişiyi bir odaya toplayıp konuştuk mu hiç karşımızda? 200, 300 bin kişi bile inanılmaz kitleler aslında. Ve onların arasında bir kişi bile bizi duyuyorsa şu anda, bir kişi bile açıp bizi dinleyebiliyorsa, bu bence muhteşem bir avantaj. Sosyal medyanın ve bizlerin orada konuşabiliyor olmasının. Bana da senin söylediğin gibi gelen insanlar çok yorgun şekilde geliyorlar. İşte defalarca diyet denemiş ve artık denemek istemeyerek geliyorlar. Çünkü yine teşekkür ediyorum sosyal medyaya. Benim nasıl çalıştığımı bilerek ve bu denize kendini bırakmak isteyerek geliyorlar. Ama yine insanların içinde biraz korku oluyor. Nasıl olacak şimdi? Ya daha fazla kilo alırsam, işte ya şöyle olursa, ya başaramazsam, ya beceremezsem. O da biraz şeyle alakalı. Keşke Ayça olsaydı, o da katılırdı ama diyet yapıyor olmak bile, yani diyet yapıyorum kelimesini bir toplulukta kullanıyor olmak bile insana ait hissettiriyor biraz. Çünkü ben şu an diyetteyim arkadaşlar dendiği zaman ilgi direkt kişiye dönüyor. Aa, öyle mi? Ne yapıyorsun? Ben de geçen hafta şunu denemiştim. Sen neler yapıyorsun? Anlat bakalım, paylaş bakalım. Bu bir artık sosyal alışverişe dönüştü diyette olmak ve bir trende dönüştü dediğin gibi. Biraz da ondan uzak kalacak olmanın korkusunu da yaşıyor insanlar diyet yapmayı bıraktıklarında ya da istediği şeyleri yiyebileceklerinde. Hep şeyi de ben çok duyuyorum. Ben işte ara öğün yanımda taşımaya utanıyorum. Çünkü işte bana sen yine mi diyet yapıyorsun? Her seferinde yapıp başlayıp bırakıyorsun diyorlar. İşte o bakışları yaşamamak için ben bütün gün iş yerinde hiçbir şey yemiyorum. Hani bir de bu var. İşin bir de bu boyutu var. Aslında hem yapan kişi, diyeti yapan kişi sebebi ne olursa olsun, hem de diyeti yapan kişinin çevresi buna katkı sunuyor. Hem de o kadar fazla katkı sunuyor ki insanlar artık her şeyden korkar, her şeyden çekinir hale geldi. Yapmaya da yapmamaya da, bir şey yemeye de yememeye de. Dolayısıyla dediğin gibi bu platformlarda konuşabiliyor olmamız ve bunu yaşayan yüzlerce, milyonlarca insan olduğunu bireylerin fark edebiliyor olması ve bu konuyla ilgili, özellikle bu konuyla ilgili yardım sunmaya çalışan uzmanlar olduğunu insanların fark ediyor olması bence en büyük avantajlarından birisi bu yaptığımız işin şu anda.
Katılıyorum dediğin gibi gerçekten öyle ve aslında ben yeni yetişen meslektaşlarımızın da biraz daha bu bilince yakın olacağına inanıyorum. Bunun ülkemize de yayılacağına inanıyorum. Çünkü şöyle de diyebilirim, sen de pratikte bunu sahada gözlemliyorsun zaten. Biz işin gayet de metabolizma kısmına, fizyoloji kısmına, biyoloji kısmına da hakim bireyleriz. Eğer zaten bütün bu bilgilerimizi göz önünde bulundurup bu yaklaşıma yöneldiysek, zaten aslında hani kilo odaklı olmak yetmediyse, bence bireylerin de bu noktada birazcık bize güvenmesini tavsiye ediyorum. Zaten dediğim gibi fayda sağlamak istediğimiz kişi onlar. Bütün bu hizmeti vermemizin, yani gerçekten kalbimizin ortasına onları koymamızın sebebi hepsinin en iyi şekilde kendileriyle barış sağlayabilmeleri, en iyi hallerinde olabilmeleri. Bu sebeple dediğin çok doğru ve evet, bireysel olarak bence çalıştığımız için çok avantajlıyız. Ben de buna katılıyorum. Çünkü radikal olarak görülüyor şu anki ortamda bizim fikirlerimiz bence. Ve bu fikirler bağlamında da dışlanırdık yani. Evet. Ya bunun üzerinden aslında tam da böyle, hani bir platform var, ne güzel bunları konuşabiliyoruz, bahsedebiliyoruz. Çünkü gerçekten Tek başına açıklarken bu zorluk olabiliyor. Bu konuda aslında yani mutluyum. Hani gerçekten bir elin parmağı sayıda olsak bile gerçekten aynı şeyleri yaşadığım meslektaşlarımın olduğunu bilmek, yine yüreğimizde insanın olduğunu bilmek bana bir güven veriyor. Bu konuda çok mutluyum. Teşekkür ederim.
Ve Gülşah gibi ve Gülşah'ın da çevresini etkilediğini düşünüyorum. Dönem arkadaşlarını, belki de onu takip eden diyetetik öğrencilerini. Gülşah gibi daha vizyoner öğrencilerin de yolda olduğunu bilmek de beni açıkçası umutlandırıyor gelecekle ilgili.
Gülşah'ı kesinlikle zaten yani Gülşah'ın o kadar bayılıyorum ki hitabetine ve paylaşımlarına. Yani harika bir etkisi var ve gerçekten onun gibi parlak, onun gibi bu konuda çok hevesli meslektaş adayımı görünce benim umutlarım artıyor ve ben de yaptığım işe daha sıkı sarılıyorum. Senin de içinde öyle olduğunu düşünüyorum. Bence gerçekten öyle. Teşekkür ederiz Gülşah. Varlığın bizi çok mutlu ediyor.
Aa, çok mutlu oldum, çok gururlandım. Gerçekten sizden bunları duymak beni çok mutlu etti. Annem bu bölümü dinlerken muhtemelen birazcık ağlayacak. Şimdi şeye değineceğim. Bir diyetisyen algısı da var. Bu arada dedi ya Zeynep, ben sosyal medyada öyle tutundum. Yani bırakmak çok kolay sosyal medyayı. Çünkü yani azınlıksın. Çok küçük bir azınlık. Fark edilmek zor, desteklenmek zor. Hatta sen bilmiyorsun, sen o zaman doğru düzgün okumuyorsun işte. Sen emin misin beslenme okuduğuna vesaire de deniliyor. Ve ben yeme bozukluğu sürecimi de paylaşmıştım. O da birazcık zorlu bir süreçti. Gözümü kapatıp benim kitlemi küçük olduğunu düşünürdüm hep, ama şey düşüncesi bende olduğundan beri, yani 6.000 kişiye hitap ettiğini düşünsene falan. Bir de küçük bir yerde büyüdüğüm için benim için büyük bir sayı. Onun dışında işte bu böyle bir böbürlenme için değil. Benim için bir gurur kaynağı bu. Çok fazla mesaj alıyorum gerçekten. Hem mezun diyetisyenlerden, hem işte tez yazma aşamasında öğrenci vesaire. Yardımcı oldum bana vesaire. Kaynakları bulamıyordum. Hoşuma gitti. Bazen danışıyoruz falan birbirimize. Tartışıyoruz. Çok da güzel oluyor. Sosyal medyanın bu yönünü gerçekten çok seviyorum. Dönem dönem çok kızsam da kendisine. Şeyden bahsettiniz. Bize yorgun geliyor danışanlar. Bu yorgunluk hem psikolojik bir yorgunluk hem fizyolojik. Artık şu bir gerçek, diyetler yorucu süreçler psikolojik ve fizyolojik olarak. Ve insanların aklında bir diyetisyen algısı var. Yani o eli maşalı diyetisyenler ve muhakkak liste yazan diyetisyenler. En büyük yatırımı tartıya yapan diyetisyenler falan. Yani ofis açılma durumunda en pahalı şey o tartıdır. Sonra bir anda işte diyetler işe yaramıyor, diyetleri bırakın, işte bedeninizle savaşmayın diyen diyetisyen görünce de kişiler korkuyor. O korkan kişilere de şunu öneririm. Bu diyetisyenlerde kullanıcı hatası yok arkadaşlar. Burada başarısız olan diyetler. Bundan önce hep siz başarısızdınız, hep kötü hissettiniz. Belki haşlandınız, yani sağlık çalışanı belki sizi haşladı, böyle kızdı, uyamıyorsun işte başarısızsın diye. Bunlar olabilen şeyler, çok da üzücü bu arada, büyük hasarlar bırakıyor. Bu yaklaşıma sahip diyetisyenlerde başarısız hissetmeyeceksiniz. O yüzden güvenebilirsiniz. Beden kitle indeksine ufacık değinmiştim. Orada birkaç bilgimi söyleyeyim. Siz muhtemelen daha çok biliyorsunuz ama bu bir sigorta şirketi tarafından çıkmış BK'yı sanırım. Kullanıcıları sınıflayacakmış. Sonra o zamana kadar da böyle bir değerlendirme yok. Ve yine bu alanda çalışan diyetisyenler, diyet dışı, belki diyet karşıtı, işte her bedeni kapsayıp onların sağlık olabileceğini söyleyen diyetisyenler de kan parametrelerinizi çok iyi okuyabiliyor. Sizin hastalığınıza yönelik çok iyi beslenme eğitimleri verebilecek kişiler zaten. Hani bunlar, her şeyde barışalım, her şeyi yiyelim, bitti, bu kadar değil. O alttaki mekanizmayı açıklıyor zaten. Böylece inandırıyor size bedeninizin güvenilebilir bir şey olduğunu. Küçük bir role play yapacağım bu BK'yı üzerine. Şimdi şöyle bir grafik varmış diyetisyen hanım. Var da gerçekten. BK'yı ve ölüm riskini gösteriyor. Şöyle. Siz görmüyorsunuz. Bu parabol gibi bir şey. Tabii tam ortada 20-25 arası BK'yı var ve ölüm riski orada en düşük. Sonra giderek artıyor. Ölüm, yani BK'yı arttıkça ölüm riski giderek yükseliyor. Biz genelde diğer tarafı görmüyoruz. BK'yı düştükçe de ölüm riski giderek artıyor. Yani vücuttaki yağ dokusu azalıyor, yağsız doku da azalıyor. ölüm riski artıyor. Ama insanların aklında bu grafiği gördüklerinde ben bu grafiği şey için gösteriyordum. Hani siz sanıyorsunuz ki hep kilo almak sağlıksız. Yani kilo vermek hep olumlandığı için diyet kültüründe. Bazı dönemlerde kilo vermek de sağlıksız olabilir veya bazen kilo almak da çok gerekli olabilir. Yağ dokusu çok düşük olduğu için regli göremeyen kadınların kilo alması gerekebilir. Gebelerin kilo alması gerekir gibi gibi. O zaman da bana şununla geliyorlar. O yüzden roleplay yapıyorum. O zaman ben hep 20-25 aralığında kalmalıyım ölüm riskimin düşük olması için. Bu grafik bana onu anlatıyor. Aslında burada daralmış bir bakış açısı var tabii. Yani bu insanlar diyet kültüründen etkilenen insanlar, bu grafiği bu şekilde yorumlayanlar. Ben sana bu soruyu böyle yöneltmiş olsaydım, hep 20-25 aralığında mı kalmam gerekecekti o zaman? Sağlıklı
Çok
olmak
güzel
için.
söyledin. Çünkü öncesinde şeyi söyledik ama o konuya çok değinemedik. Her bedende sağlık demek, her bedende sağlıklı demek mi? Siz 20-25 aralığında olduğunuzda sağlıklı mı oluyorsunuz? 20-25 aralığında olup normal kabul edilen bu sahte metrik ölçümde normal kabul edildiğinizde bu sizin zihinsel ya da fiziksel sağlığınızın yerinde olduğu anlamına gelmiyor. Yani altta gerçekten kronik hastalık çekiyor olabilirsiniz. Başka bir hastalığınız olabilir ya da gerçekten mental olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak çok yıprandığınız. Belki gerçekten yani ne anlamı var her şeyin diye düşündüğünüz bir yerde de olabilirsiniz. Tamam yani ben normal ağırlıktayım ama hayatta öyle alanlar geliyor ki gerçekten. Ne anlamı kalıyor ki ağırlığın? Tam da bu yüzden diyorum yani. Tamam okey normaldesin ama gerçekten sağlıklı mısın? Gerçekten önemli olan senin o normal aralıkta olman mı? Hayır değil. Her bedende sağlık demek, her bedende sağlık demek değil.
Yani o 20-25 aralığındayken fizyolojik olarak iyi de olabiliriz, kötü de olabiliriz. Yani de böyle metabolizmayı hızlandırma çabası olur hep. Niye böyle bir şeye kalkışıyoruz ben anlamıyorum bu arada. Yani tiroid hastalıklarında mesela hipermetabolik bir durumla veya kanserde de olabiliyor. Karşılaştığımızda çok korkuyoruz ama sosyal medyada yoğurtla pul biber yiyoruz metabolizmayı hızlandırmak için falan. Dediğim gibi 20-25 aralığında oldukça sağlıklı olabiliriz. O aralıkta işte o mükemmeliyetçi insanlar da hani yeme bozukluğu yaşayan, bozulmuş yemeyle yaşayan insanlar da mükemmeliyetçilik de gözlendiği için 26 olunca içi rahat etmiyor. Halbuki çok bir şey değişmedi emin ol. Veya sen hayatın boyunca işte zayıf bir çocukluk geçirmişsin falan. 19 BK'da da şu an tüm parametreleri çok iyi olan, kendini çok iyi hisseden veya 18-18,5 kadınlar vardır. Ben obez bir çocukluğa sahibim. Yüksek kiloları görmüştüm küçük yaşta. Sağlıklı kalamadım. Yani işte baş dönmelerim, yere düşmelerim, reglimin kesilmesi kalamadım. Demek ki yine kişiye özel bir sayı var ve bu çok belirli değil. Yani belirsiz belki biraz ama tahminde belki bulunabilir hastanın öyküsüne bakılarak. Yine orada aslında mükemmeliyetçi olmamak, tek bir sayının senin sağlığın hakkında neredeyse hiçbir şey söylüyor olması. Yani gerçekleri öğrenince ben hep şey diyordum, tartı mesela, tartı da bir sayı gösteriyor, o da bir belirteç. Tamam tabu olmasın çıkayım ama artık bazı şeylerin farkına varınca o kadar anlamsızlaşıyor ki ya tartı çok mu anlamsız değil ama benim hayatımda kısa dönemde hiçbir şey anlatamıyor artık bana mesela. Bitti. İçimden gelmiyor tartılmak. Tabu değil ama
Beden kitle indeksi sadece boy ve kilo ya. Şimdi bir kere kilo da zaten başlı başına kilo dediğimiz şey ne? Kilonun içinde bir sürü şey var. Kilo neyi kapsıyor onu da bilmiyoruz. Şimdi kilo almak diyoruz ama işte kaslı fit vücut geliştirme sporcularının BK'si almış başını gidiyor. O zaman obez mi onlar ya da sağlıksızlar mı? Ya da ne bileyim kilo almak dediğimde sadece yağ kütlesi almak mı diyorum? Sadece işte belli bir bölgeden kilo almaktan mı bahsediyorum? İşte sadece göbeğimin çıkması mı? Ya da karnımdaki şişkinlik kilo aldığım anlamına mı geliyor? Kilo da aslında o kadar gri bir çizgi ki. Ama dediğin gibi bu işte metabolizmayı hızlandırmak için yoğurt, pul biber, kilo vermek için limonlu bilmem neli sular. O kadar aslında kiloyu da belli bir kalıba sıkıştırmışız ki kilo ver de kilo ver. Sanki her kilo veriş yağdan kurtuluş gibi bir şey. İşte 3 günde detoks yapıyor, 8 kilo veriyor tartıda baktığı zaman. Ama giden tüm ağırlık aslında vücut sıvısının ağırlığı. Ya da çok uzun süre aşırı antrenmanlar ve yetersiz beslenme yapıyor. Giden tüm kilo aslında kas kütlesinin ağırlığı. Kiloyu da biraz açmak, irdelemek belki gerekecek. Çünkü o da belli bir kalıpta görüldüğü için dışarıdan. Onu da bilmeden kullandığımız yanlış kavramlardan biri. Tıpkı metabolizma gibi. Benim metabolizmam yok diyor mesela insan. Benim metabolizmam durdu diyor mesela.
Hani yanlış kullanılan kavramlardan sadece biri kiloda. Ama o kadar böyle alıştık ki artık. İşte ben kilo aldım, kilo verdim. Metabolizmam hızlandı, yavaşladı. Şöyle oldu, böyle oldu. Biraz bu yanlış söylemler de insanları olumsuz etkiliyor diye düşünüyorum.
Ben bu dediğine ek bir de şunu diyeceğim. Metabolizma yaşı. Metabolizma yaşı mı? Yani ben gerçekten bayılıyorum bunu duyduğumda. Ölçüm yaptırıyor, gidiyor. O güzel, yani yüzdelerce, %15-20 hata payı olan güzel, o pahalı, Gülşah'ın bahsettiği tartılarda ölçümler yapılıyor. Sonra geliyor ki benim metabolizma yaşım buymuş. Allah aşkına, metabolizmanın yaşı olur mu? Ruhun yaşı olmadığı gibi metabolizmanın da yaşı olmaz. Demek istiyorum insanlara. Gerçekten çok iyi söyledin bunu. Kilo da adı çıkmış kilonun. Kilo da garibim, ne yapsın? Yani insanlar kilonun içine giren şeyleri de bilmiyor. Kaldı ki zaten bu alan hala üzerinde çalışmaların devam ettiği bir alan. Çünkü biz kompleks varlıklarız. Yani ona bakarsak yağ dokusu diyoruz, yağ diyoruz. Ama yağ dokusu da böyle çuval çuvalın üstüne dizilmiş bir şey değil ki. Yağ dokusu da bir organ. Adipoz dokudan da hormonlar salgılanıyor. Adipoz dokudan da beyne sinyal gidiyor yani. Hani bütün bunları düşündüğümüzde aslında biz neye karşıyız? Yağ karşıyken yağ karşı olmak demek, vücudun kendini hayatta tutma fonksiyonuna da karşı olmak demek. Yani bütün bunların gerçekten çok iyi açıklanması, bu temellerin çok iyi oturtulması gerekiyor. Bu sebeple bence çok ciddi regülasyonlar olması gerekiyor. Yani insanlar biraz korksun lütfen, yani hitap ettiğiniz kitle, bu sosyal medya dediğiniz gibi yani 100 kişi bile, gerçekten az önce sen Zeynep dedin, 100 kişi odada karşında olsa konuşamazsın heyecandan, tir tir titrersin. Ama sen o kadar kişinin, hatta çok daha fazla kişinin göreceği bir mecrada yanlış bilgi postluyorsun. Böyle bir şey olamaz. Yani lütfen herkes gerçekten nasıl zararlara yol açtığının biraz durup düşünsün ve farkına varsın. Bilimin ışığından ayrılmasın. Lütfen makaleleri okusun. Makalelerde de hani sadece ilgi alanı olan konuya değil, aslında her alana baksın ki gerçekten... Çünkü insanlara çeşitli noktada bizim bilgi sunmamız gerekiyor. Tamam, benim gerçekten non-diet bir pratiğim olabilir ama öbür tarafında ben altını boş bırakamam. Kaldı ki zaten öyle bir endüstri varken, yani obezite üzerine ve kilonun kötülenmesi üzerine çalışmalar yapan bir sistem varken, benim tabii ki de o çalışmaları da takip etmem ve insanlara aslında bu çalışmalardaki boşlukları açıklamam gerekiyor. Biz bu kadar emek sarf ederken çıkıp işte metabolizma yaşı falan, pul biber, limon, sirke denildiğinde hakikaten o zaman dediğiniz gibi sosyal medyayı terk edesim geliyor. Terk etmek çok kolay, kalıp savaşmak çok zor.
Kesinlikle, ama bir olup savaşacağız işte dediğin gibi. Bir de mesela şurada da olay biraz, olayın rengi değişiyor. Mesela dedin ya, çalışmalar işte bilimsel araştırmalar ışığında konuşun, bilimin ışığında kalın. Ama şöyle bir durum da oluyor bazen. Bilimi art niyetli kullanan insanlar da oluyor. Çünkü yanlı bilgi denen bir durum da var. Bir konu hakkında 5 çalışma olumlu sonuç veriyorsa, o 5 çalışmayı alıp bakın bu olumlu sonuç veriyor diye sunan insanlar var ama hitap ettiği kitle şunu bilmiyor. 5000 tane de olumsuz sonuç veren çalışma var. Ya da o 5 çalışmanın kanıt düzeyi nedir? Bunu da bilmiyor insanlar. Hani bilgiyi her sunan da aslında çok şey biliyordur anlamına da gelmiyor. Yani belki her konuşmamızda söylüyorum, belki topluma çok fazla yük bindiriyoruz. Dinlediğiniz kişileri iyi analiz edin, kime kulak verdiğinizi iyi bilin diye, ama var. Bunu art niyetli kullanan da çok uzman var.
Çalışma, 5 çalışma demişken aklıma şey geldi. YouTube'da paylaştığım son video, sezgisel yeme hakkında 5 çalışma falan. Orada da söylüyorum, bunlar mutlak bilgiler değil, mutlak doğrular değil. Bunlar 100 kişi üzerinde, 1000 kişi üzerinde vesaire yapılmış çalışmalar. Bilgiyi de doğru işlemek gerekiyor. Oldukça uzattık. Evet. Ama çok keyifliydi bu arada. Bir sorumuz kalmıştı. Onu da burada söyleyeyim. Sonrasında yayından sonra size yönelteyim bir iki şeyi. Yeme bozukluğu yaşayan bireyler bu konseptten nasıl fayda bulurlar demişiz. Aslında bunun cevabını verdik de. Yani konuşurken yeme bozukluğu yaşayan kişiler çıkarımda bulunmuş olabilir. Bizim Spotify'daki ismimiz yeme bozukluğu sohbetleri. Onun da adını geçirmiş olalım. Toparlayalım ve bitirelim öyleyse.
Evet, bunu aslında dediğin gibi defalarca bahsetmiş olsak da belki de son bir toparlama iyi olur. Çünkü aslında HAES'in ne kadar kapsayıcı bir yaklaşım olduğundan bahsettik. Yeme bozukluklarına giden yol, yeme bozukluklarının oluşmasına neden olan yol aslında oldukça kompleks ve birçok faktörün değerlendirilmesi gereken bir yolsa, HAES Bütün bunların değerlendirildiği, bütün bunların göz önünde bulundurulduğu bir yaklaşım sergileyerek öne çıkıyor. Kapsayıcı, yani bu insanlar zaten kapsamlı sağlık hizmeti aldıklarında aslında mutlaka fayda sağlayacaklar. Çünkü iyileşme sürecinde de ağırlık odağını değiştirip aslında iyileşme sürecindeki odağı genişlettiğimizde, işte bireyselleştirilmiş esnek bir yeme davranışını desteklediğimizde, beden kabulünü, bedene saygı duymayı, bedenimizin sınırlarını bilmeyi, bu tarz narratifler kullandığımızda zaten aslında bu bireyin direkt olarak sağlık davranışının değiştirilmesini teşvik eden bir yaklaşım. Bireyin aslında ince olduğu için ödüllendirilmeyeceğini ya da şişman olduğu için dışlanılmayacağını savunan bir yaklaşım olduğu için kendi olmasına imkan veriyor. Yani bu bireyler aslında bu kompleks yolaklarda mutlaka bir yardım bulacaktır. Bedenlerine saygı duyup onları kabul ettikleri takdirde de zaten onlara bakım sağlayacaklardır. Ben bu noktada Hayes'in herkese kucak açtığını düşünüyorum.
Çok güzeldi. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Ben çok tatmin oldum. Dinleyenlerin de aynı şekilde tatmin olduğunu eminim. Umarım yine birçok insana faydalı olabilmişizdir. Dinleyenlere çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Derin, Zeynep, Begüm. İyi ki geldiniz. Bu akşam yine çok güzel bir iş çıkardık bence.
Çok sağ olun beni ağırladığınız için, dinlediğiniz için, konuşmama fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve yani başta gerçekten çok heyecanlıydım ama dediğiniz gibi burada sohbet akınca ve gerçekten düşünceler de akınca çok iyi geçti. Çok mutluyum. Umarım herkes bundan fayda sağlar. Umarım herkesin yüreğine bir yere dokunur. Teşekkürler.
Umuyoruz tekrar da buluşuruz ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.